20. ayrım, sayfa 107. Maxim'in yeri kilise açısından sorunlu olabilirdi ama görünürlük ve ulaşım bakımından çok parlak bir seçimdi. Frederick kuşkusuz bu nedenle başka bir yer aramak yerine kentin imar politikası engeline takılmadan işini görmeye çalışmıştı. Ancak sahnelediği bazı gösteriler nedeniyle de bu konudaki hünerini göstermesi gerekmişti. Bolşaya Dimitrovka sokağı Moskova tekerleğinin Kremlin'den geçen parmaklarından biriydi ve 17 numara o gün olduğu gibi bugün de Kızıl Meydan'a yalnızca 15 dakikalık bir yürüyüş uzaklığındadır. Kentin en ünlü yüksek kültür tiyatrolarıyla aynı bölgededir. Bunlar arasında öteden biri Çehov'un oyunlarından ayrı düşünülemeyen Moskova Sanat Tiyatrosu ve Avrupa'nın en önemli klasik bale ve opera salonlarından Bolşoy Tiyatrosu da vardır. Bu seçkin semt göz önünde bulundurulduğunda Frederick Müstehcen gösterileriyle ünlü Maxim'in bu şöhretinin öne çıkmamasının bir yolunu bulması gerekeceğini anladı ama bu gösterilerden de tümden vazgeçmeyecekti. Bunun için şöyle bir numaraya başvurdu. İşletmenin bazı özelliklerinden hiç bahsetmeyip bunları geçiştirirken geri kalan taraflarının açık açık reklamını yaptı. Kasım'daki açılıştan hemen sonra Maxim'in en başta bir aile varyete tiyatrosu olduğunu duyuran ilanlar vermeye başladı. Ancak açıkça belirttiği bir şey daha vardı. Varyete programı bittikten sonra müşteriler doğrudan Paris Moulin Rouge'dan getirilmiş olan ünlü Maxim Cancan dörtlüsünü izleyebilirlerdi. Buradan şöyle bir izlenim ediniliyordu. Erkekler Maxim'deki akşam programının ilk gösterilerine yüzleri kızarmadan eşlerini getirebilirlerdi. Burada aileyle kastedilen çocuklar değildi elbette. Ama açık saçık olan her şey ancak geç saatlerde sahneye çıkıyordu. Söz gelimi havayı tekmeleyen bir sıra kadının eteklerini kaldırıp kesik tiz çığlıklar atarak iç donlarını teşhir ettikleri kötü şöhretli gösteri bunlardan biriydi. Kankandan daha müstehcen gösteriler de vardı ama bunlar günümüzde yetişkin eğlencesiyle kastedilenlere kıyasla çok masumdu. Frederick Maxim'de salon kafe harem olarak adlandırdığı tematik bir mekan yarattı. Buranın samimi ve loş bir ortamı vardı ve çoğunlukla zengin erkeklere hitap ediyordu. Alçak kanepelere uzanarak mısır sigarası veya manila prosu içip bendikten likörü katılmış Türk kahvesi yudumluyorlar ve bu esnada halıyla kaplı yerde kıvranıp duran göbek dansçılarının çıplak karınlarını doygun gözlerle izliyorlardı. Ancak Maxim'in bir aile varyete tiyatrosu olduğunu bildiren ilanlar Frederick'in faaliyetlerini görmezden gelmiş olması gereken yetkilileri yatıştırmaya yetse bile herkesi kandıramıyordu. Mesleği gereği Moskova'nın gece hayatıyla ilgilenen bir yorumcu, bu yeni kafe şantanın edebe aykırı bir yer olduğunu ve büyük bir ahlaksızlığın doruğuna çıktığını haykırıyordu. Kentteki bazı kötü şöhretli hamamlar aile ortamı oluşturmakta ne kadar başarılıysa, Maxim'in de bunda o kadar başarılı olduğunu söyleyerek alaycı övgüler yağdırıyor ve Maxim'in yanında masum çocuklar gibi kalan daha küçük işletmeler yetkililer tarafından kapatılırken, buranın varlık göstermesine nasıl izin verilebildiğine şaşırdığını söyleyerek noktalıyordu. Sorudaki kışkırtıcılık ve saflık maksatlıydı. Muamma olan bir şey varsa o da Frederick'in tam olarak kime para yedirdiği ve buranın açık kalmasına izin verilmesinin ona kaça patladığıydı. Söz konusu hamiyi ara sıra bu mekanda cömertçe ağırlamak yeterli miydi? Yoksa kalın bir zarfın el değiştirmesi mi gerekiyordu? Frederick sonraki yıllarda tekrar tekrar örneğini vereceği üzere kendi çıkarlarını korumak uğruna işleri kılıfına uydurmaktan çekinmiyordu. Hele ki bunu yapmamanın saflık olacağı veya zamanın yazılı olmayan kurallarına ters düşeceği durumlardı. Yılın ilkbaharı ve yazı başlangıcında akvaryum gün ağarıncaya kadar açık kaldığından yeterince uyuyamayan Frederick'in gösterdiği olağanüstü çaba onu güçten düşürmüş olmalıydı. Haziranda hastalandı. Ağır bir zatürre vakasıydı. 2 haftadan uzun bir süre yatağa bağlı kaldı ve hayati tehlike söz konusuydu. İyileşti ama ciğerleri zayıf düşmüştü ve bu durum onun bu korkutucu hastalığa yeniden yakalanma olasılığını arttırıyordu. Frederick'in hastalığı karısı Hedwig'in 2,5 yıl önce zatürreden ölüşünü de üzücü bir biçimde hatırlatmıştı. Hedwig'in ölümü aile yaşamını öylesine alt üst etmişti ki Frederick 1912 sonbaharında buz pateni sarayını ve Maxim'i açtığı sıralarda hala buna bir çözüm bulmaya çalışıyordu. Bu tarihe gelindiğinde Valle Hoffman birkaç yıldır çocuklara dadılık yapmaktaydı. Ve Frederick'in işi başından aşkın olduğundan valinin başta gelen sorumluluğu onları yetiştirmek olmuştu. Frederick çocukların valiye çok bağlanmış olduklarını görmekte gecikmedi. Hatta ona teyzeciğim diye seslenmeye başlamışlardı. Valinin Frederick'e ilgisi de göze görünür olmuştu. 30 yaşlarındaydı. Kız kurusu olduğu söylenebilirdi. Frederick de artık genç değildi ama son derece cana yakın olabilen dinç ve çekici bir erkekti. Ayrıca zengin olmuştu ve gelecekte daha da başarılı olacağının her türlü sinyalini veriyordu. Buna karşılık ilişkilerinin seyri ışığında bakıldığında Frederick'in Valli'ye karşı hisleri herhalde şükran ve yakınlıktan doğan bir sevgiden ibaretti. Yeniden evlenerek aile hayatını istikrara kavuşturmanın dallanıp budaklanan işlerine daha kararlılıkla odaklanmasına imkan vereceğini de düşünmüş olabilirdi. 5 Ocak 1913'te Riga yakınlarında Valli'nin doğup büyüdüğü Dinamünde kasabasında Livonia Evangelik Lüterci Kilisesi'nde evlendiler. Bu yeni ailenin o günün anısına çekilmiş bir fotoğrafı ikisi arasındaki ilişkiyi anlatıyor gibidir. Valli mutlu, neredeyse kendinden hoşnut iken Frederick düşünceli ve ihtiyatlı görünmektedir. Frederick artık ailesinin rahat yaşaması için gerekli imkanlara sahipti. Petersburg ana yolundan kent merkezine döndükten sonra akvaryumun yakındaki semtte iki defa ev taşıdı. Ve sonunda Malaya 32 numara Bronnaya sokağındaki 13 numaralı 8 odalı gösterişli eve yerleşti. Günün modasına uyan bir mimar tarafından tasarlanmış olan bu modern 6 katlı güzel yapı 1912'de inşa edilmişti ve komşu evlere yukarıdan bakıyordu. Sakin sokağın hemen karşısında Patrick'in göletleri diye anılan ünlü bir park vardır. Burası Moskovalıların öteden beri sevdikleri bir yer olmuştur. Frederick çocuklarının eğitimi konusunda da cimrilik etmemişti. Rusya'da 1. Dünya Savaşı öncesinde Moskova gibi önemli bir kentte bile ilkokul çağındaki çocukların ancak yarısı herhangi bir eğitim alıyordu. Taşra'da durum daha da kötüydü ve devlet eğitimi nitelik ve kapsam bakımından hızla iyileşiyor olsa da cahillik toplumun alt kesiminde hala yaygındı. İmkanları olan aileler çoğunlukla özel okullara bel bağlıyordu ve Moskova'da birkaç yüz özel okul arasında seçim yapmak mümkündü. Kaydedilen toplam öğrenci sayısının 7000 civarında olduğuna bakılırsa bu okulların çoğu epey küçüktü. Frederick bu yolu seçti. Çocuklarını Katolikler veya Evangelik Lütenci Almanlar gibi yabancı kuruluşların desteklediği okullardan birine de gönderebildi. Çocukların hepsi de Rusçanın yanında birkaç yabancı dil öğrendiler ve ikisi sonunda Batı Avrupa'daki üniversitelerde okudu. Evde çoğunlukla Rusça konuşuluyordu. Frederick'in işleri büyük özen gerektirdiğinden çocuklarıyla çok az zaman geçiriyordu. Buna karşın babasının gözdesi olan Mihail, Frederick'i sevgi dolu ama çok sıkı bir ebeveyn olarak hatırlıyordu. Çocukluğundan çok net hatırladığı bir olay vardı. Babası küçükken ona feci bir dayak çekerek sorumluluk duygusu aşılamaya çalışmıştı. Mihail uşaklardan birini yalan yere suçlamış, aslında kendisinin yediği elmayı onun aldığını söylemişti. Frederick oğluna iyi bir ders vermek istediği için suçlunun kim olduğunu bile bile uşağı cezalandırmakla tehdit etmiş, hatta yaşlı adama birkaç defa vuracak kadar da ileri gitmişti. Mihail suçunu itiraf etmekle kalmamış, hayat boyu unutamayacağı bir ders de almıştı. Frederick ile Valli'nin evliliğinin aileye istikrar getirme vaadi kısa ömürlü çıktı. Frederick, akvaryumun varite gösterileri için başlıca yetenek avcısı sıfatıyla sürekli olarak çekici genç kadınlarla aynı ortamlarda bulunuyordu. Rol dağıtım kanepesi Hollywood'un bir buluşu değildi ve Rus tiyatro ve kafe şantanlarının yöneticileri kadın oyuncuları işe alırken sahnede olduğu kadar sahne dışında da erkek konukları eğlendirmeleri gerektiğini düşündüklerinden bir dereceye kadar bu alanda da tedarikçilik yapıyorlardı. Yine de Frederick'in ne Moskova'da ne de başka bir yerde kadınlar üzerindeki iktidarını kötüye kullanmış olduğunun bir kanıtı vardır. Ancak gerçek aşk başka bir konuydu. Frederick Valli ile evlendiği sıralarda Elvira Jankman adında genç, güzel, iyi huylu bir Alman kadınla tanışmıştı. Dansçı ve şarkıcıydı ve sanatını icra etmek üzere Moskova'ya gelmeden önce Batı Avrupa'daki varite sahnelerinde hatırı sayılır bir başarı kazanmıştı. 1910'da Berlin'de George Gerlach firması tarafından çıkartılan bir reklam kartpostalları dizisinde yer alacak kadar çekici ve popülerdi. Bütün Avrupa'da bilinen bu firma, eğlence dünyasındaki tanınmış kişilerin meraklılarınca aranan ve koleksiyonu yapılan yığınla fotoğrafını basmakla ünlüydü. Elvira'nın bazı kartpostalları o dönem için epey müstehcendi. Taytlar, dans pabuçları, biçimli vücudunu ve incecik belini sergileyen sımsıkı yelekler giymiş, beline kadar inen gür saçlarıyla çok hoş bir kadın görülüyordu. Ancak daha uslu bir kılıkta boy gösterdiği de oluyordu. Örneğin 1912'de Maxim sahnesinde oynadığı bir oyunda Amerikalı bir sığır çobanı kostümü giymişti. Bu o zamanın Rusyası için hiç olmayacak bir şeymiş gibi görünebilirdi ama aslında Buffalo Bill Cody ve Vahşi Batı Kumpanyası 19. yüzyıl sonlarında İngiltere'de ve kıta Avrupa'sında turneye çıkmış ve büyük sükse yapmıştı. 20. yüzyıl başlarında kovboyların yanı sıra Kızılderililer de Avrupa'da çok popülerdi. Ayrıca Elvira bir varite tiyatrosu oyuncusundan beklenilmeyecek kadar iyi eğitimliydi. Ana dili Almanca'ya ilaveten akıcı bir İngilizce konuşuyor ve Fransızca da biliyordu. Ayrıca Rusça'yı da kapmıştı. Hatta bazen yabancı olduğu fark edilmeyecek kadar iyi konuşuyordu. Frederick Valli ile evleneli daha bir yıl dolmadan Elvira ile ilişkisi ilerlemişti. Elvira 10 Eylül 1914'te ilk çocukları küçük Frederick'i dünyaya getirdi. Ona Fedya diyordu. Bu isim Fyodor'un küçültülmüş biçimiydi. Onun hemen ardından 1915'te ikinci oğulları Bruce doğdu. 1918'e kadar evlenmedikleri halde Elvira ev ve aile yaşamını benimsedi ve Frederick'in sonraki hayatı boyunca iyi günde ve özellikle kötü günde sadık bir hayat arkadaşı oldu. İlişkileri ailedeki herkes açısından dramatik ve kalıcı sonuçlar doğurdu. Ne Akvaryum ve Maxim'in başlangıçta elde ettiği başarı ne de özel hayatındaki gerilimler Frederick'in işlerini büyütme hırsına dur diyemedi. 1913 yazı başlarından itibaren Moskova'nın tiyatro çevrelerinde söylentiler yayılmaya başladı. Önceki kış ve yaz sezonlarının en başarılı iki yeni girişimcisi olan F.F. Thomas ve M.P. Tsaver'in cüretli bir dizi iş girişiminde bulunmayı planladıkları söyleniyordu. Önce üçüncü ortakları Martinov'un hissesini 55 bin rubleye satın aldılar. Bu bugünün parasıyla 1 milyon doları geçiyordu. Sonra hem ayrı hem de birlikte işletmekte oldukları 3 mekanı tek bir şemsiye altında toplamak amacıyla 2 kişilik bir firma kurdular. Söz konusu 3 mekan, akvaryum kompleksi, Frederick'in Maxim'i ve Tsarev'in Apollo'suydu. Apollo popüler bir varyete tiyatrosu ve restorandı. Kent dışındaki Petrovski Park'taydı ve yara yakındı. Bu hamleleri Moskova'daki en büyük ve popüler eğlence şirketi olma yolundaki ilk adımlarıydı. İkinci adımı ertesi yıl atacak ve ilk Rus tiyatro kumpanyası olarak birleşeceklerdi. Bu Rus popüler eğlence dünyası için yenilikçi bir anlayıştı. Yeni kumpanya ile ilgili mali ayrıntılar Ocak 1914'te açıklandığında rakamlar etkileyiciydi. Bu kumpanyaya yatırılan toplam para 650 bin rubleydi. Bugünün parasıyla 12 milyon dolar ediyordu. Ve 250 rubleden veya her biri yaklaşık 4600 dolardan fiyatlandırılan 2600 hisseden oluşuyordu. Yeni kumpanyanın planları da aynı derecede iddialıydı. Bunlar arasında hem Moskova bölgesinde hem de başka kentlerde tiyatro, opera ve operet ve sinema salonları açmak da vardı. Bu dönem dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Rusya'da da bunlar çok revaçtaydı. Yeni kumpanyaya başka yatırımcılar da dahil olacaktı. Bunlar Frederick ve Tsarev'i seçilmiş yöneticiler olarak sorumlu tutacak olan bir grup Moskovalı kapitalistti. Ortakların işi büyütmek için gereksindikleri sermayeyi sağlayacak iş adamlarını bulabilmiş olmaları, Moskova'nın para çevrelerindeki başarılarının ve Frederick'in onlar tarafından tamamen kabul edildiğinin bir kanıtıdır. Birinci Dünya Savaşı araya girmeseydi pekala başarılı olabilirlerdi.